Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.
Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programından daha sizlere merhaba diliyorum. Bugün 6 Ağustos 2021 pandemi yayınında daha karşınızdayız. Pandemi yayını diyorum çünkü radyodan ayrı kaldıkça, uzakta oldukça bu benim için hep bir pandemi yayını olacak. Tabii bazı artı yönleri de oluyor. Malum yaz dönemi ben de çok gezmeyi seven bir insan olarak geçen hafta Antalya'daydım. Kaş ilçesinin yeni köyünde bir konu bulmuş ve konuklarımızla oradan canlı canlı bağlanmıştık. Bugün ise Zonguldak'tayım. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde buradan uzaktan bağlantı yapacağım bir pandemi yayını daha bu yüzden dedim. Peki bu hafta ekonomi ekolojinin konusu ne? Şöyle bir baktığımda her hafta sizlere böyle bir çevre konusu hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Benim en dikkatimi çeken konulardan bir tanesi orman yangınları oldu. Orman yangınlarını konuşacağız bugün. Orman yangınlarını tabii bir konunun uzmanıyla konuşacağız. Önce telefon attığımızda bir merhaba demek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinden Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Hocam günaydın.
Günaydınlar Serkan Bey. Dinleyicilerimize de çok çok selam söylüyorum. Geçmiş bayramlarını da kutluyorum.
Çok çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Benim bu konularda da hakikaten Doğanay Hocam başucu kaynağımdır. Ne zaman böyle sıkışsam, danışsam, fikir almak istesem, görüş almak istesem hakikaten bir numaralı kaynaklarımdan bir tanesi. Zaten orman deyince hocam neydi Oğuz Kurdoğlu ile birlikte Mahşer'in 5 atlısı mı 3 atlısı mı?
Mahşer'in 5 atlısı vardı.
Mahşer'in 5 atlısı ne olur onları da sayın. Hocalarımızın kulaklarını çınlatalım. Gerçekten tabii. Belki çok fazla bu işte uzman var ama hakikaten eleştirisini çekinmeden dile getiren hiçbir zaman yani sırf muhalefet yapmak için yapmayan hakikaten bilim ne gerektiriyorsa bunu söyleyen, çok samimi söylüyorum hocam bunu, bir elin parmaklarını geçmiyor bu konuda. Çok fazla uzman var ama konuşmuyorlar, konuşmak istemiyorlar. Konuşanlar bazen bu konularda başlarına ders alamamak gibi, proje alamamak gibi şeylerde geçiyor. Kimdi hocam o Mahşer'in 5 atlısı? Önce buradan başlayalım madem açtık konu.
Tabii seve seve ve şeyde aşağı yukarı tam bir sene oldu. Geçen sene çok büyük bir İzmir yangını olmuştu biliyorsunuz. Çok da kamuoyu da gündeme geldi. Evet. İşte o yangın sonrasında biz ormanlar konusunda dertlenen 5 arkadaştık. Bunlar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Oğuz Kurdoğlu hocamız, Bartın Orman Fakültesi, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Erdoğan Atmış hocamız ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Ünal Akkemik, Cihan Erdönmez ve benim birlikte bir ne diyelim bir bildiri yayınlamıştık, bir mektup yazmıştık kamuoyuna. Yangınlarla ilgiliydi ağırlıklı olarak ve son yıllarda ormanların ne diyelim hoyratça kullanılması, işte bir sürü HES'inden, RES'inden madenciliğine kadar birçok faaliyet için ormanların gözden çıkarılmasına olan işte kötü gidişata dikkat çekmek için hazırladığımız bir bildiriydi. Mahşer'in 5 atlısı ismini de siz taktınız Serkan Bey.
Hocam bence çok güzel ama böylece hocalarımızı da saygıyla analım. Gerçekten evet. Bu konularda çok kıymetlisiniz. İnşallah değerinizi biz biliyoruz. Sizin bilgilerinizi bizim aracılığımızda nedir? İşte gazeteciyiz, radyocuyuz. Bu platformlarda paylaşmış oluyoruz. Şimdi ben şunu biliyorum hocam, yani bir yangın sezonu denilen bir şey var. Yani yangınlar çıkar, her gün öngörülen şeyler nelerdir bunlar? İşte en son yayından önce de birlikte de siz de paylaştınız bana. Aydos'ta çıktı çok yakında. Bozca'da da çıkmıştı birkaç gün önce. İzmir, Menderes'te, Aydın'da, Manisa'da, Karabiga'da bir sürü yerde yangınlar çıkıyor. Size ilk sorum şu olsun. Yangın sayısı mı arttı? Yoksa biz daha fazla dikkat eder mi olduk? Bu yangın mevsimi konusu doğru mu? Ben doğru hatırlıyor muyum? Önce buradan bir başlayalım dilerseniz hocam.
Tabii yani soru içinde soru var. Teker teker gitmeye çalışayım. Tamam. Evet, bir yangın sezonu ya da yangın mevsimi dediğimiz bir zaman dilimi var. Bu da yaz ayları. Tarih olarak da 1 Mayıs'tan 1 Kasım'a kadar olan süre, yaklaşık 6 aylık süre yangın sezonu olarak adlandırılır. Hatta bu yangın sezonu bir 5 ya da 10 yıl kadar önce 1 Haziran'la işte 1 Ekim arası gibi daha kısa bir süreydi. Ama işte değişen şartlar, doğrudan iklim krizine bağlaması Orman Genel Müdürlüğü de yangınların daha farklı zamanlarda, yani sadece yaz aylarında değil, öncesinde de çıkmaya başlamasıyla birlikte bu süre uzatıldı. Niye?
Yani bu şey mi? Literatürde sezonu... geçen bir şey mi? Yani orman fakültesinde öğrencileri öğreten ve literatürde yani bir şey. Bu literatür değişti mi artık?
Ya şöyle yani yangın sezonu çok bilinen bir şeydir. Çünkü orman yangınlarının çıkması için belli şartlar oluşması gerekiyor.
Yani zaman aralığı genişledi öyle mi?
Tabii genişledi.
Onu sordum.
Literatür olarak genişledi.
Yani iklim krizinin böylece, yani zaten biliyoruz hani iklim değişikliğinin, bu da böyle orman yangınlarına yansıması gerçekten literatürde de bir değişikliğe neden oldu. Ben ilk defa sizden öğreniyorum şimdi hocam, altını çizmek istedim, buyurun.
Tabii, çünkü yangınlar sadece hani baktığımızda yangın için en riskli zamanlar Temmuz-Ağustos ayları. Çünkü yangınların çıkması için sıcaklıkların aşırı yükselmesi, yani 30 santigrat dereceyi geçmesi gerekiyor. Uzun bir süre kurak dönem olması gerekiyor. Çünkü o ormanda dökülen yapraklar falan işte iyice kuruduğu zaman ufacık bir alevle, kıvılcımla kolayca tutuşabiliyor. Ve işte şiddetli rüzgarın olduğu zamanlar yangın riskinin en yüksek olduğu zamanlar. Bu da eşittir sıcaklığın en yüksek olduğu ve kuraklığın en fazla olduğu zamanlar Temmuz-Ağustos aylarıdır. Ama zaman zaman, örneğin bu senede olduğu gibi, Mayıs ayında da çok ekstrem sıcaklıklar oldu. Ve bu aşağı yukarı 10 yıldan beri de Mayıs veya Nisan aylarından itibaren yangınlar çıkmaya başladığı için yangın sezonu 1 Mayıs'tan 1 Kasım'a kadar uzatıldı. Ve bu yangın sezonu denmesinin sebebi şu: işte helikopterler kiralanıyor, uçaklar kiralanıyor, işçiler alınıyor. Bütün bunlar için hazırlık yapılması gerekiyor. Örneğin işte bu sene, geçen sene uçak kiralanmamıştı Orman Genel Müdürlüğü. Bu sene 2 tane uçak kiraladı. Bu uçakları yangının en yoğun olduğu Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için bildiğim kadarıyla 3 aylık bir süre için kiraladı. Çünkü hani bir taraftan da ekonomik durumunu düşünmek zorundasınız. Bu neden hani yangına en hazırlıklı olunması gereken, işte tamamen alarm seviyesinde sürekli hazır olmanız gereken süreye yangın sezonu adını veriyoruz. Kaldı ki ben şeyi de iddia ediyorum. Artık iklim krizine dikkate aldığımızda bu 6 aylık süre yetmez. Bütün yıl boyunca yangınlara hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Bunun olması yönünde girişimlerim var. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü maalesef yani Türk toplumunun şöyle bir sıkıntısı var, biliyorsunuz. Gündeme geldiği zaman çok konuşuyoruz ama gündemden uzaklaştığı zaman
unutuluyor gidiyor.
Doğru. Unutuluyor gidiliyor. Örneğin bu sene daha, yani 2019 Aralık'ta bir günde Doğu Karadeniz'de 60'a yakın yangın çıkmıştı. Yani Aralık ayında da yangın çıkıyor. Yine çok konuşulan, birkaç yıl önce Trabzon Sürmene'de bir yangın vardı. Denize çok yakın bir yerde, işte Katarlılar, Arap Emirleri alacak denilen bir yer vardı.
Çok tartışılmıştı. Yani, bilerek yakıldı, sabotaj olduğu söylenmişti. Evet, doğru.
Ama orası verilmedi, onu da söyleyelim. Dolayısıyla hani artık yangın her mevsim çıkmaya başladı. Her zaman çıkmaya başladı. O nedenle hani bu 6 aylık yangın sezonunun bütün yıla yayılması gerekiyor. En azından hani büyük söndürme uçakları vesaire olmasa da her an ormanda yangına müdahale edebilecek ekiplerin hazır bulundurulması gerekiyor. Çünkü artık değişen şartlarla birlikte her zaman yangın çıkabiliyor.
Peki, demiştiniz sorumun içinde soru, şu soru da vardı. Acele ediyorum çok soru sormaya. Bu yangınların sayısı arttı mı? Siz çünkü konunun uzmanısınız, o sayıları da biliyorsunuz. Yangın sayıları arttı mı? Yoksa biz mi artık, bizim mi farkındalığımız arttı? Hangisi?
Şimdi ikisi de diyeceğim. Şimdi yangın sayıları arttı. Yani çok uzun yıllara baktığımız zaman, yaklaşık işte bir 50 yıllık döneme baktığımız zaman yangınların sayısında ciddi olarak artış olduğunu görüyoruz. Hemen hızlıca söyleyeyim. Örneğin işte 1970'li yıllarda 500 kadar ya daha doğrusu 1960'lı yıllarda yılda ortalama 500 kadar yangın çıkarken 70'li yıllarda bu sayı 1000'e yaklaşmış. 80'li yıllarda 1200-1300 kadar olmuş. 90-2000 aralığında 2000'liğe çıkmış. 2000 sonrasında da yılda ortalama 2500'e kadar yangın çıkıyor yıllık ortalama. Yani bir tarihsel süreç içinde çıkan orman yangınları sayısında artış 5 var.
5 katına çıkmış.
Evet, yani örneğin 2019 yılında 2688 yangın çıkmış. 2011-2019 ortalamasının üzerinde bir yangın sayısı var. Bunun en büyük sebebi şu, insan orman etkileşiminin arttığını görüyoruz. Nedir bu? Nüfus arttıkça insanlar gerek tatil için, gerek işte emekliliğini geçirmek için Ege Akdeniz sahillerine yerleşiyor. Ormanla iç içe yerleşim alanlarına daha fazla akın oluyor. Köylüler işte tarım yapıyorlar orman içinde ya da orman kenarında, zeytincilik, bağ, bahçe gibi uygulamalar yapılıyor. Bu nedenle insan orman etkileşimi artmasından dolayı orman yangınları sayısında giderek bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii özellikle son yıllarda kamuoyunun ve sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte çıkan en ufak yangın bile çok kısa sürede duyuluyor ve bunun sonucunda da toplum büyük bir tepki gösteriyor. Bu tepkinin daha doğrusu algının açılmasındaki en büyük sebep de bu yanan alanların imara açılma ya da işte otel yapılma amacıyla çıkartıldığına yönelik algılar. Kamuoyunun daha böyle algıda seçici olmasına, kulakları dikmesine ve daha büyük tepki göstermesine neden oluyor.
Bu zaten büyük bir ayrı belki program yapmamız gereken bir konu ama yani bunu bence bununla kapatalım. Şu anda değil de son sorumuz olsun, ona girelim hocam, ama ben bu yangınları biraz daha deşmek istiyorum. Çünkü bir yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün bakanlığında biz yangın söndürme konusunda çok iyiyiz, şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz, sürekli bir propagandasını duyuyorum. Bir yandan iyi olduğumuzu da hani araç gereç yetişmiş personel sayısı bakımından da. Gerçekten durum böyle mi? Sizin eleştirileriniz var mı?
Şimdi bir orman yangınları söndürmede çok iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hani benzer ekolojik yapıya sahip Akdeniz ülkelerine baktığımızda, Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelere baktığımızda onlarda yıllık yanan orman alanlarının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Örneğin bizde bir yılda ortalama 8-10 bin hektar orman alanı yanarken, örneğin Portekiz'de bu değer 6 katına 10 katına çıkabiliyor. Yani 60 bin hektarla 100 bin hektara çıkabiliyor. O nedenle biz yangın söndürmede son derece iyiyiz diyebilirim. Ancak çıkan yangın sayıları da bize gösteriyor ki bizim yangın söndürme odaklı politikalardan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani ne demek bu? Yani işte Orman Genel Müdürlüğü'nün duyurularına baktığınızda bir ormanda ateş gördüğünüzde alo 177'yi arayın diye bir politikaları var. Yani ateş çıktıktan sonra, görüldükten sonra, yangın çıktıktan sonra en kısa sürede buraya nasıl müdahale ederiz? İşte helikopterlerle, uçaklarla bir an önce burasına söndürelim şeklinde bir politika var. Ama benim iddiam şu, bizim yapmamız gereken çıkan yangın sayısını azaltmamız. Çünkü istediğiniz kadar yangın söndürmede başarılı olun. Bir tek yangına bile geç kaldığınız an binlerce hektar alan yanabiliyor. Ki geçen sene İzmir'de bunun örneğini gördük. Tek bir yangında 6 bin hektar yandı. Aşağı yukarı geçen sene yanan, Türkiye'de yanan orman alanlarının yarısına yakını tek bir yangında yandı.
Tek bir yangında.
Ve şu yangınları analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. Aynı anda 10-15 yerde, 20 yerde yangın çıkıyor. Özellikle bayramda baktığımız zaman her gün ortalama 20 farklı noktada yangın çıktığını görüyoruz. Şeyi söylemiyorum yani aynı işte atıyorum İzmir'de veya Menderes'te yangın çıktı, birkaç yerde sıçradı. Bundan bahsetmiyorum. Farklı illerde aynı anda yangın çıkıyor.
Biga'da çıkması, Menderes'te çıkması, evet, Aydos Ormanı'da gibi. Çıkması gibi.
Aynı anda.
Yani şeye geliyorsunuz bundan, değil mi? İnsan orman temasının fazlalaşması. Bayramda herkes tabii, tatil. Ormana mangala gitti herkes.
Tabii de, tamamen insan faktörü. %90 insandan çıkıyor ama söylemeye çalıştığım şey şu. Söndürme odaklı düşünürseniz aynı anda 20 yangın çıktığı an işte helikopterlerinizi 20 yangına bölmek zorundasınız. 20 tane uçağınız yok, sadece 2 tane uçağınız var. Bir tercih yapmak zorundasınız. Bir yangına yolladığınız uçağı, o sırada diğer yangın büyüyebilir. O nedenle günlük çıkan veya yıllık çıkan yangın sayısını azaltmaya yönelik politikalar izlememiz gerekiyor. Bunun için de daha yangın sezonu gelmeden, yani Mart-Nisan ayları içinde kamuoyunu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ve neler yapılması gerekiyor? Örneğin çıkan yangınları analiz ettiğimizde, yangın çıkış nedenlerine baktığımızda sadece bu yıl örneğin Gelibolu'da bir sürü yangın oldu. Yani ona yakın yangın çıktı bu yıl içinde sadece. Hatta bayramdan hemen önce bir günde 5 tane yangın çıktı. Bu yangınların nedenlerine baktığımızda ilk çıkan yangının örneğin sebebi arıcılık. Büyük de bir yangındı. Niye arıcılık? Arıları kovanlardan alırken biliyorsunuz ateş kullanılıyor. Duman kullanılıyor.
Duman. Köz, yani, köz değil mi? Evet. Köz var onun içinde.
Evet, böyle bir şeyle, ekipmanla, dumanla kovanlarda arıların belli yerlere toplanması yönünde. Daha sonraki yangınlarda örneğin balya makinalarından sıçradı. Balya samanları bağlayan balya makinaları sıcakta bir kıvılcım çıkıyor. Oradan samanlar tuşup ormana sıçrıyor. sonra anız yangınları var. Dolayısıyla örneğin bu yangın çıkış nedenlerini iyi analiz edip insanları uyarmamız gerekiyor. Kritik zamanlar var. Yani orman yangının ne zaman çıkabileceğini hepimiz biliyoruz. Hatta ben bayram öncesinde bunu duyurmuştum. Bayramda çok dikkatli olalım diye. Tekrar edeyim. Doğru. Sıcaklıklar 30 derecenin üstüne çıktığında, uzun zamandır bir kurak dönem varsa, anlık olarak hava nemi çok düşükse, kuru bir hava varsa ve rüzgar,
bir de rüzgar varsa üstüne,
rüzgar varsa çok kritik zamanlardır. Bir çıkan yangını hızlı bir şekilde geniş alanlara yayılabilir. İşte bu gibi durumlarda alarm durumuna geçilmesi, yüksek yangın riski olduğunu ilan edilmesi gerekiyor. Ben buna kırmızı alarm diyorum. Örneğin kritik yerlerdeki çiftçilerin cep telefonlarına ormanda ateş yakmayın, anız yakmayın diye uyarılması gerekiyor. Balya makineleri daha önce de meydana gelmişti. Örneğin balya makinelerine birer yangın söndürücü konulması ve bu çiftçilerimizin eğitilmesi, bilinçlendirilmesiyle yangın çıkış sayılarını azaltabiliriz. Burada sıkıntılarımız var. Yani yangın çıkmadan önce insanları maalesef uyaramıyoruz. Belki yine kimse uymayacak ama atıyorum günde 10 tane yangın değil de 5'e düşürebilirsek yangınları büyümeden daha kısa sürede söndürme şansımız olacak.
Söndürmedeki başarının anladım. Bu konuda da yani tedbir tedaviden her zaman daha ucuzdur mantığıyla yani, tedbir konusunda da daha başarılı olmamız gerekiyor. Çok haklısınız. Şimdi ben küçücük bir şey anlatıp sonra başka kendi düşüncemle ilgili bir soru soracağım hocam size. Ben bayramdan bir iki hafta önce Saros Körfezi'ne gidip oradaki ormanlık alanda bir şey yaptım, kamp yaptım ailemle birlikte. Şunu gördüm, ormancılar cumartesi günü mesai bitimine kadar neredeyse saatte bir geldi. Rüzgar var, uyardı, sakın mangal yakmayın, ateş yakmayın. Bir, mesaiden sonra kimse gelmedi. Ben o bölgenin yabancısıyım, ilk defa gittim. Herkes 6'dan sonra mangal yakmaya başladı. 2. Pazar günü yine kimse gelmedi. Daha kalabalıktı. Yani ormancılar gelmedi. İnsanlar biliyor muydu neydi? Gündüzden başladılar mangalları yakmaya. Ama cumartesi mesai saatinde kimse gelmedi. Bu benim tanık olduğum anılardan bir tanesi. Ben sorum şu. Böyle kamp yapmayı, ormanda bulunmayı çok seven bir insanım. İşte Amerika'da böyle tatil kavramı deyince hep onların milli parkları daha fazla, alanları daha büyük. Herkes ormanlara, kamp alanlarına gider. Neden Türkiye'de bu kadar orman varlığı varken bunu kullanma, işte sürdürülebilirliği, koruma kullanmayla birlikte devam edemiyoruz diye çok düşünürüm kendi kendime. Ama bir yandan hem böyle tehlikeleri arz edeceği, çöpe hiç girmiyorum zaten hocam. Yani bu çöp meselesi inanılmaz korkunç bir mesele. Çöpe hiç girmeden bir yandan yani asla insan almasınlar mı diye düşünüyorum yani. Böyle etrafımızdaki o mangalları görünce falan. Ne yapmalıyız? Bunun bir dengesi yani, bir yandan zengin bir doğamız var, güzel bir doğamız var. Bunu kullanmak istiyorum. Gönlümden geçen bu. Bir yandan hakikaten devlet yasaklasın, insanları oradan uzaklaştırsın. Yanıyor çünkü, çöp yığılıyor vesaire. Bu tabii çok subjektif bir soru sordum size hocam. Ne dersiniz bu konuda? Bir yorumunuz var mı? Ben kişisel olarak da ne düşüneceğimi bilemiyorum bu konuda.
Şimdi haklısınız, şöyle haklısınız. Yani işte bir şeyi yasaklamak, ormana giriş çıkışı yasaklamak çözüm değil. Ama burada yine tek bir önlemle değil, birkaç önlemle birlikte devam etmemiz gerekiyor. Bir, denetimlerin çok sıklaştırılması gerekiyor. Sizin söylediğiniz örnekteki gibi işte riskli zamanlarda gelip ormancılar uyarmışlar ama mesai sonrasında
kimse kendi bölgesini biliyor galiba. Herkes 6'dan sonra evet, mangal yakmaya başladı. Çok
büyük
komik
ihtimal. Yani benzer şey, örneğin işte trafik polisleri de mesai sonrasında kontrol yapmıyor diye insanlar ona göre davranıyor. Biraz bizim toplumu bilinçlendirmemiz ve davranış şekillerini değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İki, şimdi orman mühendisleri ve diğer orman muhafaza gibi görevlilerin aslında tam bir mesai kavramı yok. Örneğin bu yangınlara müdahale eden ekiplerin günlerce uyumadan yangınlara müdahale ettiklerini biliyorum. Yani uyumadan, yemeden, içmeden, susuz kalarak ve hakikaten çok da mesai kavramı yoktur. Ama sonuçta
canlarından bile oluyorlar o kurtarma sırasında. Evet, yani kahramanlar onlar.
Evet, yine minnet.
Çok kahramanlıklar var. Ama bazen öyle hakikaten böyle gerekiyor. Hem şey yapıyorum hem kızıyorum bazen, ama bazen de şey yapıyorum yani insan, ya toplumda da var aslında. Yani yangın çıkana kadar bir bilinç tam anlamında yok ama yangın söndürürken topyekun seferber olabiliyoruz bazen.
O da aynı. Onu da hemen toparlayayım. O da bir yani risk, çünkü Heybeliada'da çıkan yangında adadakiler müdahale ettiler ama yangın söndürmeyi bilmiyorsanız, örneğin terliklerle, naylon üzerinde şortlar, tişörtlerle yangına müdahale etmeye kalktılar. Yangın bir rüzgar dönse içinde kalıp canlarını kaybedebilirler. O yüzden hani yangın söndürme işi çok bilinçli yapılması gerekiyor. Şimdi bu denetimlerin eksik olmasının en büyük sebebi personel sayıları çok yetersiz. Yani uzun zamandan beri alınmıyor orman muhafaza memuru, orman mühendisi. İşte çok yeni bu sene içinde işte 2150 orman mühendisi, 3000 kadar da muhafaza memuru alındı. Sayılar çok yetersizdi. İşte burada o denetimlerin sadece ormancılar tarafından değil, kolluk kuvvetleri, jandarma, polis tarafından da yapılması gerekiyor. İzin verilen, yani ateş, mangal yapılacak alanların belirlenmesi ve bunların genişletilmesi gerekiyor ki insanlar daha güvenli ortamlarda bu mangal ihtiyacını karşılasınlar. Eğer siz ona genişletmezseniz, yeterince mangal için alan yapmazsanız, ilk buldukları yerde kontrolsüz olarak o mangalı maalesef yapıyorlar. Hatta şöyle bir de şey söyleyeyim size. Örneğin pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı varken daha İstanbul'da orman yangını çıktı. Çünkü kaçak göçek olarak en yakındaki ormana gidip yine orada mangalını yapanlar var. Dolayısıyla yasak da aslında çok çözüm değil. Burada çok kritik anlarda öncelikli olarak insanları bilinçlendirme, işte günümüz teknolojisinde cep telefonları var, yerel halka cami hoparlörlerinden, belediye hoparlörlerinden daha iyi duyuru yapılabilir. Bilinçlendirme kritik zamanlarda, yangın sırasında neler yapılacağı konusunda orman içinde ve kenarında yaşayan insanların eğitilmesi gerekiyor. Örneğin işte balya makinesi gibi böyle riskli şeylerde arıcılar gibi yangın çıkarmamak için nasıl çalışacakları, tıkan yangına nasıl müdahale edecekleri konusunda eğitilmeleri gerekiyor. En son aşamada ise gerekirse valiliklerin elinde çok çok kritik zamanlarda gerekirse de ormana giriş çıkışlar yasaklanması gerekiyor. Yani böylece hani yasaklara karşıyız ama bir yerde de mecbur kaldığımızda
korumakta zorundayız. Son soruyu şöyle kapatalım demiştik. Vaktimiz de doldu hocam. Yanan alanların yapılaşmaya açılıp açılmaması meselesi. Bu konuda da kafalar karışık çünkü en ufak bir yangında özellikle böyle rant bakımından dedikoduların dolandığı bir bölge ise hemen sosyal medyada büyük bir patlama oluyor. İşte ev yapmak için yaktılar diye. Ben Kaş'taydım, dün geldim daha. Biliyorsunuz Kaş'ta da Çukurbağ Yarımadası çok kıymetli. Orada bir yangın çıkmıştı. En son hatta bunu da konuşmuştuk sizinle. Ben yine kontrol ettim ki yanan alanda öyle bir yapılaşma haberleri bile çıkmıştı yerel medyada orada. Herhangi bir yapılaşma yok. Bunu öğrendim. Yani yapılaşma çok zor. İsterseniz bu konuda da bir iki cümle edip bugünlük tabii programımızı hemen sonlandıralım hocam. Ne dersiniz?
Kapatayım. Buyurun. Yanan alanların işte otele verilmesi, imara açılması gibi bir durum söz konusu değil. Anayasamızın 169. maddesine göre de yasak. Dolayısıyla herhangi bir yerde, kamuoyunun bu kadar aktif olduğu bir yerde bunu takip etmemiz, gözlemlememiz, vatandaş bilimi yaparak izlememiz ve gerekirse de savcılıklara suç duyurusunda bulunmamız gerekiyor. Bir iki tane örnek vardır yanan alanların işte otel yapılmasıyla ilgili olarak, onları istisna olarak kabul etmemiz gerekiyor. İşte çok uzun bir süreci var, onu anlatmayayım. Ama
siz söylemiştiniz o, yani aslında haklı, izinleri çok yanmadan önce alınmış yerler vesaire.
Yine şunu söyleyeyim, çok daha acı bir şey söyleyeceğim. Bir yere otel yapılabilmesi için yapmalarına gerek yok.
Turizm yasasından göre veriyorlar.
Veriyorlar. Bir yeri madene açmak için yine işte Kaz Dağları'nın yıl dönümü biliyorsunuz.
Oraya zeytinliği yakmaya gerek yok. Buyurun.
Pardon. Yok yani şeyini istedikleri an madencilik yasası, turizm yasası
kanunu onu deliyor zaten.
Deliyor. O nedenle hani bu yanlış bilgi de Orman Bakanlığı'nın yanlış davranmasına neden oluyor. O yüzden takibimizi yapalım. Eğer hakikaten o yanan alanlar tekrar orman haline getirilmiyorsa, başka kullanımlara veriliyorsa savcılıklara suç duyurusunda bulunalım.
Hocam ağzınıza sağlık gerçekten. Ben size böyle konuşmayı çok seviyorum. Hem bilgileniyorum, yeni yeni bir sürü bilgiler edindim sayenizde. Hem de herkesi de bilgilendirmiş oluyoruz. Ağzınıza sağlık yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
Görüşmek üzere. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekonomi ekoloji programımızın daha sonuna geldik. Haftaya nerede olacağız, hangi konularda olacağız ben de bilmiyorum. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın efendim.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.